الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, bugün Babul Gusli ve Hukmul Cunub konusunu almaya devam ediyoruz. Gusul babı ve cunup olan kimsenin hükmü ile ilgili baba devam ediyoruz ki bugünkü hadis-i şeriflerle de inşallah bu konuyu bitirmiş olacağız. İlk hadis-i şerif Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, naklettiği bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl gusül abdesti aldığını bize anlatan hadis-i şeriflerden bir tanesi. Bugün de dersimize bu hadis-i şerifle inşallah başlayacağız. Ve an Ayşe radıyallahu anh'a kâlet كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cunupluktan dolayı yıkanmaya başladığında önce ellerini yıkardı. Sonra suyu sağ eliyle sol eline döker ve zekerini yıkardı. Ardından da abdest alırdı. Daha sonra suyu alır ve parmaklarını saçlarının diplerine iyice sokardı. Sonra avucuyla başına 3 defa su döker. Ardından da bedeninin diğer yerlerine su dökerdi. En sonunda ayaklarını yıkardı. Hadisi muttefakun aleyh olup metni Müslim'e aittir. Bu Ayşe radıyallahu anh'ın zikrettiği hadis-i şerif. Yine Sahih Buhari'de ve Müslim'de Meymune radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte şu ziyadeler var. Diyor ki sonra suyu zekerine döker ve sol eliyle onu yıkar. Sonra da elini yere sürerdi. Sol eliyle zekerini yıkar. Sonra da elini yere sürerdi. Başka bir rivayette elini toprağa sürerdi ibaresi geçiyor. Hadisin sonunda sonra ona bir mendil getirdim. Bir parça kumaş, bir bez şeyi getirdim. Ama kabul etmedi ibaresi vardır. Bu rivayette şu cümle de yer almaktadır. Sonra suyu eliyle silmeye başladı. Üzerindeki o suyu eliyle ne yapmaya başladı? Silmeye başladı. Hadisin başında Ayşe radıyallahu anha diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اِقْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ. Bu konuya daha önceden de değinmiştik. Yani burada abdest almaya başlamadan önce kastediliyor. Daha önce de yine bunu söylemiştik. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاِسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Yani asıl ibareye baktığımız zaman fiil mazi olarak gelmiş. Yani Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra şeytandan Allah'a sığını anlamıyoruz. Neyi anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i okumak istediğinde. Yine bu hadis-i şerifi de almıştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا دَخَلَ الْخَلَى. Tuvalete girdiğinde. Değil mi? Girmek istediğinde. Yine bu hadis-i şerifte de aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cunupluktan kurtulmak için abdest almak istediğinde ne yapardı? فَبَدَأَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ. Öncelikle ne yapardı? Ellerini yıkardı. Ki daha önceki hadis-i şeriflerde, abdestle ilgili hadis-i şeriflerde, alimlerin bu konuyla ilgili, konunun hikmetiyle ilgili bazı açıklamalar yapmıştık. Onu hatırlayan var mı? Niye öncelikle elle yıkanmayla başlıyordu? Abdestle veya gusülle. Diyoruz ki gusülün ve abdestin sünnetlerinden bir tanesi de ne? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Abdestin ve gusülün sünnetlerinden bir tanesi neydi dedik? Ellerin yıkanması. Değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gusül abdesti alırken öncelikle ellerini yıkayarak başlıyordu. Bunun hikmetiyle ilgili alimler arkadaşlar diyorlar ki biraz sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest alacağı için abdeste de ellerini kullanacağı için ne yapıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Gusulüne ve de aynı zamanda namaz abdesti için abdest almak istediğinde öncelikle ellerini yıkayarak başlıyordu. ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَم۪ينِهِ عَلَى شِمَالِهِ İkinci olarak da ellerini yıkadıktan sonra sağ eliyle sol eline su döker. فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ Ve sonra da sol eliyle ne yapardı? Zekerini, fercini yıkardı. Gusule başlamadan önce diyoruz ki öncelikle sünnetlerden bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini, iki elini yıkıyordu. Neden? Çünkü dedik ki kovaya elini sokacaktı. Bu şekilde abdest alacağı için, gusül alacağı için öncelikle ellerini temizliyordu. Daha sonradan sağ eliyle sol eline su döküp sol eliyle de zekerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıkıyordu. Burada arkadaşlar alimler diyorlar ki zekerin yıkanması bu şekilde necasetten taharet abdestin şartlarındandır diyorlar. Eğer kişi bir ihtiyaç giderdi ise, tuvalet ihtiyacını giderdi ise, bevlini, büyük abdestini, küçük abdestini yaptı ise veyahut da mezi, meni çıktı ise o kişinin bu şekilde ne yapması gerekiyor? Necasetten taharet yapması gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde necasetten taharet yapıyordu. ثُمَّ تَوَدَّى Üçüncü olarak diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz abdesti gibi, namaz için aldığı abdest gibi öncelikle ne yapmıştır? Abdest almıştır. Yani istinca yaptıktan sonra namaz abdesti gibi abdest almıştır. Yine burada arkadaşlar konu ileride de yine bunun üzerinde duracağız. Diyoruz ki namaz abdestinde ağza ve buruna su vermenin hükmünün ne olduğunu söylemiştik. Farz, vacip olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde gusülde de eğer kişi namaz abdesti gibi abdest almıyor, direkt gusüle başlıyor ise yine o kimsenin ağzına ve burnuna su vermesi ne diyoruz? Guslün farzlarından diyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz abdesti gibi abdest almış. ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخُلِ أَصَابِعَهُ فِي اُصُولِ شَعْرِهِ Sonra bir avuç su alıp saçlarının diplerine parmaklarını ne yapmıştır? Sokarak suyun oraya gitmesini, saç diplerine ulaşmasını sağlamıştır. O zaman diyoruz ki dördüncü olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini ıslatarak, başına su dökerek parmaklarını saç diplerine ulaştırmıştır. Bu şekilde suyun oraya gitmesini sağlamıştır. ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ Daha sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki avucuyla su alıp başından aşağı üç kez suyu ne yapmışlar arkadaşlar? Dökerek suyu ulaştırmıştır. ثُمَّ اَفَادَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ Daha sonradan başına üç kez su döktükten sonra vücudunun geri kalan yerine su dökmüştür. Yani öncelikle dedik ki ellerini yıkadı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra ne yaptı? Sonra namaz abdesti aldı. Sonra ellerini başını ıslattı. Parmak uçlarını bu şekilde saç diplerine kadar götürdü. Daha sonradan başına üç kez su döktü. Sonra vücudunun geri kalan yerlerini yıkadı. Daha sonra da ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ Daha sonradan da iki ayağını yıkayarak bu şekilde guslünü bitirdi. O zaman burada arkadaşlar son olarak sonra ayaklarını yıkadı ibaresiyle ilgili aklımıza şöyle bir soru geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz abdesti aldığında ayaklarını yıkamıştı. Daha sonradan guslü bitirdiğinde bir kez daha ayaklarını yıkadı mı? Yoksa namaz abdesti aldığı esnada ayaklarını erteledi yıkamayı. En sonunda gusülü bitirirken ayaklarını yıkadı mı? Yani burada aklımıza böyle bir soru geliyor. Yani bu hadisin metnine döndüğümüz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını iki kez mi yıkadı? Yoksa erteledi bir kez mi yıkadı?
Bir kez erteledi bir kez yıkadı.
Bu konuyla ilgili arkadaşlar alimler diyorlar ki her iki türlü ihtimal de mümkündür. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz abdesti aldığında ayaklarını yıkamış. Daha sonradan guslü bitirirken en son o çıktığı mekandan çıkarken, gusül aldığı yerden çıkarken yeniden ayaklarını yıkamıştır. Veyahut da bu şekilde namaz abdesti aldığı esnada ayaklarını ertelemiş yıkamayı. En sonunda çıkarken ayaklarını da yıkamış olabilme ihtimali de vardır. İkisi de doğrudur.
Namaz abdesti aldığı zaman başının meshetmesi ve daha sonra da 3 kere avuçta olduğu sürekli aynı şey mi? Aynı anda mı oluyor?
Öncelikle normal namaz abdestini alıyor. Baştan yani sona kadar.
Başını meshediyor ya.
Yani evet.
Başımıza meshediyoruz. Gusülde de avuç dolusu salıp
evet.
O da yani abdestten sonra mı oluyor?
Aynı anda mı oluyor?
Abdestten sonra. Öncelikle normal namaz abdesti gibi yani abdest aldı.
Ayakla benzeşiyor mu?
Ayakla benzeşiyor mu derken?
Yani
öncelikle abdest alıyor. Normal namaz abdesti alıyor. Mesh ediyor başına. Daha sonradan gusüle almaya başladığında da ne yapıyor? Başına yani üç kez su döküyor. Daha sonradan vücudunun geri kalan kısmını yıkıyor. En sonunda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını yıkayarak bu şekilde guslünü tamamlıyor.
Ayakları sona yıkamayı sona ertelemesi durumunda muvalata engel olmuyor mu? Yani abdestin şartlarından birinin muvalat olduğunu yani tüm işlemleri...
Yani normalde ikisi de bir şey olduğu için yani namaz abdesti almaya başladın. Bunun akabinde zaten gusüle geçtiğin için arada muvalatı engelleyecek bir vakit yok aslında. Normal ayaklarını yıkadın sonra da ne yapıyorsun? Gusül abdestine geçiyorsun. Bütün vücuduna, bedenine su dökmen. Bu belki birkaç dakikalık bir zaman zarfında gusülünü tam anlamıyla bitirmiş oluyorsun. Meymune radıyallahu anh'ın hadisinde ثُمَّ اَفْرَقَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْاَرْضِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sol eliyle zekerini yıkadığını, daha sonradan da elini yere sürdüğünü, başka bir ziyadede ve fi rivayetin فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ elini toprağa sürdüğü ziyadesi geliyor. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gusül abdesti alırken bir sağ miktarı kadar su ile, o da yaklaşık olarak 3 litreye tekabül ediyor dedik. Allah Resulü sellem bu kadar iktisatlı, bu kadar az su ile gusül abdesti alıyordu. Bu şekilde elini toprağa sürerek fercini yıkadığında eline bulaşan şeyleri bir an önce izale etmek için elini yere toprağa sürdüğü Meymune radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte ziyade olarak Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın hadisine ziyade olarak bu şekilde gelmektedir. ثُمَّ اَتَيْتَهُ بِالْمَنْدِيلِ فَرَدَّهُ Meymune radıyallahu anh'a diyor ki ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mendil getirdim ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu istemedi. Bunu ne yaptı? Reddetti. وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ Daha sonradan suyu eli ile silmeye başladı. Yani mendili kabul etmedi. Bunun akabinde eli ile suyu silmeye başladı. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki arkadaşlar gusül abdesti de farz olan ne? Bütün bedenin yıkanması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı fiile de baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bütün vücudunu yıkadığını görmekteyiz.
Yani yıkanmakla suyu ulaştırmak arasında fark var mı? Yani bir elle ovalamak mı yıkamaktan kasıt yoksa?
Yıkamadan kasıt o delk dediğimiz ovalama değil. Suyun bütün vücuda ulaşması. Bu hadis-i şeriften arkadaşlar istifade edilen faydalara gelince bir insanın diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde sünnetleriyle beraber gusül abdestini alması en faziletli olanıdır. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrettiği gibi önce namaz abdesti alıp akabinde gusüle geçmek en faziletlisi. Ama bunun dışında da kişi gusül abdesti alırken namaz abdesti almadan direkt ağzına burnuna su verse ve vücudunun geri kalan bütün kısmını su ile yıkasa yeniden gusül abdesti almış hükmündedir. Diyoruz ki öncelikle cünüp olan kimsenin İstinca ile başladığından başladığını bu hadis-i şeriften fayda olarak çıkartıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ eliyle sol eline su döker. Daha sonradan sol eliyle ne yapardı? Zekerini, fercini yıkardı. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cunuptan temizlenirken başı yıkamaya özen gösterdiğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle suyun saç diplerine ulaşması için parmaklarıyla saç diplerini ovaladığını, daha sonradan başına iki avucuyla beraber üç avuç su döktüğünü ve suyun başının her tarafına ulaşması için çaba gösterdiğini bu hadis-i şeriften de fayda olarak çıkartıyoruz. Yine bu hadis-i şeriften arkadaşlar, alimler diyorlar ki gelen hadislere baktığımız zaman vücudun geri kalan yerlerini üç defa yıkama ile ilgili bir şey gelmiyor. Yani Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimullah da diyor ki vücudun üç defa diğer azalarının yıkanması güzel olan bir şey değildir. Sünnette gelen bir şey değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sadece başına üç kez su döktüyse başa üç kez su dökülür. Sonra vücudun geri kalan kısmı yıkanır. Bir kez yıkanır. Yine gusül alırken biraz önce Mustafa'nın sorduğu dediğimiz delk dediğimiz ovalama olayı böyle bir şart yoktur. Vücudun her yerine su ulaştığı takdirde gusül geçerli olur. Böyle ovalama şartı da yoktur diyoruz. Ama yine insan vücudunun belli yerlerine suyun ulaşmayacağından korkar ise eliyle de oraları ovuşturarak suyun ulaştırmasında da bir beis yoktur. Ama asıl itibariyle ovalamak abdestin şartlarından, gusül abdestinin şartlarındandır demiyoruz. Yine gusülden sonra ayakların yıkanmasının meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gusülünü bitirdikten sonra ayaklarını yıkayıp bulunduğu o mekandan çıktığını görüyoruz. Yine Meymune radıyallahu anha'nın hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mendil ile kurulanmadığını görüyoruz. Ama mendil ile veyahut da havlu ile bir şeyle kurulanmanın da caiz olduğunu yine bu hadis-i şeriften çıkartıyoruz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu nehyetmemiş, yasaklamamıştır. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu nehyetmiş, yasaklamış olsaydı o zaman bunun caiz olmadığını söyleyebilirdik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu reddetmiş, kullanmamıştır ama aynı zamanda da bunu yasaklamamıştır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birden fazla evli oluşunun hikmetlerinden bir tanesini de bu hadis-i şerifte görmekteyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin özel ev hayatı ile ilgili olan durumları bizlere farklı rivayetler yoluyla ne yapmışlardır? Hadisler vasıtasıyla bunu bize ulaştırmışlardır. Daha sonradan arkadaşlar bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz. O da Ummu Seleme radıyallahu anha'nın hadis-i şerifi. وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّي اِمْرَأَةٌ اَشُدَّ شَعْرِ رَأْسِ اَفَاَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَفِي رِوَايَةٍ وَالْحَيْضَةِ قَالَ لَا اِنَّمَا يَكْفِيكِ اَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ رَوَاهُ مُسْلِمْ Ummu Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki, dedim ki ey Allah'ın Resulü, ben başımdaki saçımı bağlayan bir bayanım. Cunupluk, başka bir rivayette de hayızdan temizlenme nedeni ile yıkarken onu çözeyim mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, avucunla başına üç defa su dökmen sana yeter diye buyurdu. Hadis, Müslim'in rivayet etmiş olduğu Sahih-i Müslim'de geçen bir hadisi şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından birisi olan Ummu Seleme radıyallahu anha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme saçlarını bağlayan veyahut da ören bir bayan olduğunu, bundan dolayı cunupluktan veyahut da gusül abdesti almak istediğinde saçının bu bağını çözüp çözmemesiyle ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soru sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna gerek olmadığını, başını yıkadığı esnada 3 avuç su alıp başına dökmesi gerektiğini, bunun yeterli olduğundan bahsetmektedir ki kendisinin de gusül abdesti aldığı esnada bu şekilde başına 3 defa su döktüğünü görmekteyiz. Yine bu konuyla ilgili arkadaşlar, bu hadis-i şeriften çıkartılan faydelere gelince, saçı toplamanın bayanlar için veyahut da örmenin caiz olduğunu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buna cevaz verdiğini bu hadis-i şerifte görmekteyiz. Ama bunda nehyedilen bir durum var. Hadis-i şerifte, Sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki, cehennemliklerden kendilerine dünyada henüz görmediğim iki grup vardır. Cehennemlik olup kendilerini dünyada görmediğim iki grup insan vardır. Bunlardan bir tanesi ineklerin veyahut da sığırların derisinden kırbaçlar yapıp insanlara vurup döven, eziyet eden kimseler. Bir diğerleri de aslında giyinmiş oldukları halde çıplak olan, saçlarını başlarının üstünde toplayıp deve hörgücü gibi bağlayan kadınlardır diyor. Cennetin kokusu falanca mesafeden duyulur ama onlar onun kokusunu ne yapamazlar? Alamazlar. O yüzden diyoruz ki o zaman saçı bağlamak, örmek bayanlar için caizdir. Ama deve hörgücüne benzer şekilde başın üst kısmında topuz yapılması da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı durumlardan da bir tanesidir. Yine cunupluluktan temizlenmek için, hayızdan temizlenmek için kadının saçındaki örgüyü, topuzu bozmasına gerek yoktur diyoruz. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde hanımına topuzunu veyahut da saçındaki örgüyü bozmasına gerek olmadığını, bu şekilde abdest aldığında, gusül abdesti aldığında başına 3 kez su dökerek dökmesinin yeterli olduğundan bize bahsetmiştir. Yine bu konuyla ilgili arkadaşlar, alimlerin kadının gusül abdesti almak için, cunupluktan temizlenmek için başındaki bu topuzu çözmesiyle ilgili bir mecburiyetin olmadığını ama hayızdan temizlenmesi için gusül abdesti alırken başındaki topuzu, başındaki örgüyü çözmesiyle ilgili konuda ihtilaf etmişlerdir. Yani cunuplukla ilgili, cunupluktan temizlenme ile ilgili durumda bir ihtilaf yok ama hayızdan veyahut da loğusalıktan dediğimiz kadınların doğumdan sonraki halinden sonra yıkandıklarında, temizlenmek istediklerinde başındaki örgüyü veyahut da başındaki topuzu çözmesi ile ilgili ilim ehli ihtilaf etmişler. İmam Ahmet ve İmam Malik'in görüşüne göre diyorlar ki o kimse hayızdan ve loğusalıktan bir bayan temizlendi ise, temizlenmek için gusül aldı ise, almak istiyorsa başındaki topuzu çözmesi gerekir. Bununla ilgili de Ayşe radıyallahu anha'nın hac esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ona bu şekilde yıkandığında başındaki saçındaki topuzu çözmesi emrettiği hadisini delil getiriyorlar. Ama diğer alimler bu konuda ona reddiye veriyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe radıyallahu anha'ya emrettiği bu şey gusülde, yani cunup hayızlık halinden temizlenmesi için değil, ihrama girmesi esnasındaki durumdur. Yani Ayşe radıyallahu anha hac için yola çıktığında hayız oluyor. Arafat günü geldiğinde hala temizlenmemiş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ona bu emri ihrama girmesi için temizliği ile alakalı bir durumdur. Yine hadiste devamına baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki tavaf haricindeki hacıların yaptığı her şeyi yap, tavafı yapma. Onu ne zaman yaparsın? Temizlendiğinde yaparsın. Yani bu delil olarak getirdikleri bu hadis-i şerif aslında konu ile bu manada tam birebir alakalı olan bir durum değil. İkinci görüş arkadaşlar, Hanefi ve Şafii mezhebinin görüşü. Onlar diyorlar ki kadın ister hayız olsun, ister cunupluktan temizlenmek için yıkanıyor olsun, gusül alırken saçının bağını veyahut da örgüsünü çözmesine gerek yoktur. Delil olarak da biraz önceki aldığımız hadisi şerifi getiriyorlar. Yine Sahih Müslim'de biraz önce söylediğimiz rivayette de hayızlıktan temizlenme ibaresi de geçmektedir. Yine üçüncü bir görüş olarak İmam Ahmed'in veyahut da diğer bazı grup alimlerin başındaki topuzu veyahut da örgüyü çözmesinin farz değil, vacip değil ama müstehap olduğunu söyledikleri başka bir rivayette vardır. Hadisten çıkarttığımız fayda göre diyoruz ki ister hayızlıktan temizlenmek olsun, ister cunupluktan temizlenmek olsun, bir bayanın başında eğer bir örgü var ise, saçını örmüş ise, toplamış ise onu çıkarmasında bir sıkıntı, bir beis yoktur. Başına 3 kez su dökerek, suyu başındaki her yere ulaştırarak guslünü tamamlamış olabilir. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar yine Ayşe radıyallahu anha'nın rivayet ettiği hadis-i şerif. Ve an Ayşe radıyallahu anha kâlet, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inni la uhillul mescide li ha'idin ve la cunub. Ravahu Ebu Davud ve sahhahahu İbn Huzeyme. Ayşe radıyallahu anha şöyle buyuruyor, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben hayızlı veya cunup olan kimseye mescidi helal etmiyorum. Ben hayızlı ve cunup olan kimseye mescidi helal etmiyorum. Hadisi Ebu Davud rivayet etmiş. İbn Huzeyme de hadisin sahih olduğunu söylemiştir. İnni la uhillu el mescide li haidin ve la cunup. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisinden kasıdı hayız olan, cunup olan bir kimsenin mescitte oturamayacağı ile alakalı. Yani hayız olan veyahut da cunup olan kimsenin mescitte oturmasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem helal kılmıyor. Yalnız ihtiyaca binaen bir kişi mescidi eğer o bulunduğu mescitten geçip karşı tarafa geçecekse, yani yol olarak kullanıyor ise veyahut da mescitten bir şey alıp çıkacak ise bu tip girip çıkmalarda bir sıkıntı, bir beis yoktur. Ama mescidin içinde oturması ile ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yasağının olduğunu görüyoruz. Yine bu hadis-i şerifle ilgili faydalara geçince arkadaşlar, Allah-u Teala'nın bir şeyi helal veya haram kıldığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah-u Teala'nın izni ile bir şeyi helal veya haram kıldığını bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayızlı ve cunup olan kimseye mescitte oturmasını helal kılmadığından bize bahsediyor. Yine mescitleri tazim etmeye, yüceltmeye delalet eden bir hadis-i şerif. Hayız olan, cunup olan kimsenin mescitte oturulmasına izin verilmediği için mescitlerin bu anlamda tazim edildiğini de bu hadis-i şeriften fayda olarak çıkartabiliriz.
Bu şeye delalet etmez mi mescide kafirlerin giremeyeceğini?
Hangi açıdan? Yani asıl itibariyle baktığın zaman zaten
müşrikler necistir hocam
maalesef. Oradaki o necaset manevi, küfri, yani küfürle içinde bulundukları durum ile alakalı olan bir şey. Yoksa maddi anlamda değil. Bilmiyorum hocam, onu bir bakmak lazım. Yani bu hadis-i şerifin dımnında, yani kafir bir insanın mescide girip girmemesiyle ilgili. Ki günümüzde de bakıldığı zaman turistlik amaçlı bu şekilde.
Haberiyle şeyde de, yani Suud'da da buna cevaz veriliyor. Yani mescide girer diyor. Yani. Hatta Allah Resulü'nün esirleri bağlamasından falan şey değil.
Yani demek ki o zaman bu kapsamda hüküm olarak baktığımız zaman, ki dediğin gibi esirler bir dönem mescitte bu şekilde bağlanarak kalıyordu ki onu da geçen hafta, iki hafta önce hadis-i şerifte almıştık. Yine bu hadis-i şerifin geneline baktığımız zaman arkadaşlar, genel olarak bakıldığı zaman mescitte oturmayı veyahut da mescidin içinden geçmeyi, bir şey alıp çıkmayı da genel olarak kapsadığını görüyoruz. Ama diğer hadislere, diğer eserlere, diğer ayet-i kerimelere baktığımız zaman bunun böyle olmadığını, bunun sadece mescitte oturma ile alakalı olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anhadan mescitte olan seccadesini getirmesini istediğinde Ayşe radıyallahu anha hayız olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki inne hayzatiki leyset biyediki. Yani senin hayızın senin elinde olan bir durum değil. Yani sen bu hal üzerindeyken eğer mescitte oturmak için değil de oradan bir şey almak için girip çıkıyor isen veyahut da orada yol olarak kullanıyor isen bunda bir sıkıntı, bir problem yoktur. Yani bu hadis-i şeriften de anlıyoruz ki hayız olan bir insan mescitten bir şey almak için giriyor ise ve sonradan geri çıkıyor ise bunda bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Aynı şeyin cunup olan kimse için de geçerli olduğunu görüyoruz. Ayet-i kerimede وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِر۪ي سَب۪يل. Cunup iken de yolcu olan müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmasın. Yani cunup olan kimse mescitte ibadet etmek için orada oturmasın, orada bulunmasın. Bundan yolcu müstesna edilmiştir. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin de, ashab-ı suffenin de mescitte kalanları ne yapıyorlardı? Mescitte yaşadıkları için, hayatının büyük bir çoğunluğunu orada geçirdikleri için cunup oldukları esnada da mescitte bulunabiliyorlardı. Yine namaz abdesti almaları halinde üzerlerindeki bu yasak ortadan kalkar mı? Cunup olan kimse ve hayız olan kadın. Namaz abdesti aldıklarında içinde bulundukları üzerindeki bu yasak, bu haram ortadan kalkar mı? İlim ehli diyor ki bu konuyla ilgili cunup olan kimse namaz abdesti aldığında üzerindeki bu hüküm ne yapar? Hafifler. Bu şekilde namaz abdesti aldığında mescitte oturabilir. Ama hayız olan bir bayan için aynı şey geçerli olmadığını söylüyorlar. Yani cunup olan bir insan namaz abdesti aldığında üzerindeki bu şey hafifliyor. Bu şekilde mescitte oturmasına izin verilmiş. Ama aynı şey hayız olan bir bayan için namaz abdesti alsa dahi mescitte oturulmasına izin verilmemiş. Yani o kişi o abdestle namaz kılamıyor. Ama abdest aldığı zaman mescitte oturmasına izin verilmiş.
Yani tayyatül mescid kılmadan oturacak.
Yani başka bir imkanı.
Ondan düşmüş oluyor.
Yani. Ki bu olaylar aslında baktığınız zaman yani nadir olabilecek şeylerden bahsediyoruz. Yani şu anda günümüzde cunup olup da mescide gidip oturacak, orada Allah'ı zikredecek insan belki çok azdır ama hüküm olarak bunun bilinmesi gerekiyor. Yani cunup olan bir insan namaz abdesti aldığında mescitte oturabilir mi? Oturabilemez mi? Veyahut da mescidin içinden geçebilir mi? Veyahut da mescidin içinde bir şeyini unuttuysa onu alabilir mi? Alamaz mı? Bunu ne yapıyoruz? Fıkhi olarak deliller ışığında hüküm olarak bunları anlamaya çalışıyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz yine Ayşe radıyallahu anha'nın zikrettiği bir hadis-i şerif. Ve an Ayşe radıyallahu anha قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابه متفق عليه وزاد ابن حبان وتلتقي ايدينا. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki ben ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cunupluktan dolayı, cunupluktan kurtulmak için yıkanırdık. Ellerimiz kabın içine birbiri ardınca girip çıkardı. Yani Ayşe radıyallahu anh'a kaptan su alıyordu. Onun akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ellerimiz birbiri ardına kabın içine girip çıkardı diyor. Hadis muttefakun aleyh. İbn Hibban rivayetinde ellerimiz birbirine değerdi ziyadesi de vardır. Yani sudan, kaptan su alırken ellerinin de birbirine değdiği ziyadesi İbn-i Hibban'ın sahihinde geçiyor. Yine bu hadis-i şerife döndüğümüz zaman arkadaşlar sahabenin ilme verdiği önemi görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı olan Ayşe radıyallahu anha bir bayanın normalde haya edeceği, utanacağı bir durumu ilmi yaymak için, hakkı beyan etmek için utanmadan bunu insanlara aydınlatmak için anlattığını, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadis-i şerifi rivayet ettiğini görüyoruz. Yani hakkı ulaştırmak için sahabenin erkekleri, bayanları, Allah onların hepsinden razı olsun. Eğer bir şey beyan edilmek isteniyor ise, anlatılması gerekiyor ise bunu haya etmeden ne yapıyorlardı? Anlatıyorlardı ki bu ilim kendinden sonraki insanlara ulaşsın. İnsanlar da bu konuyla ilgili hükümle amel etsinler. Yine aynı kaptan, karı ve kocanın yıkanmasının cevazına delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Ki Ayşe radıyallahu anha ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cunupluktan temizlenmek için aynı kabı kullandıklarını, oradan avuç avuç su alıp yıkandıklarını görüyoruz. Burada yine aynı hadis-i şerifte karı ve kocanın birbiri yanında yıkanırken veyahut da yatarken üzerinde bir şey olmadığı halde, uryan bir şekilde birbirlerine bakmasının caiz olduğunu da bu hadis-i şeriften ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. İkisi de birbirine helal olduğu için yanlarında beraber aynı yerde, aynı banyoda yıkanmalarında bir beis olmadığını, üzerinde elbise olmadan, çıplak olarak bir elbise, uryan olarak bir elbise olmadan yıkanmalarında bir beis olmadığını yine bu hadis-i şeriften çıkartabiliriz. Yine ayet-i kerimede Allah-u Teala müminlerden bahsederken diyor ki onlar iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeleri hariç bunlarla ilişkilerinden dolayı da kınanmış değillerdir. Yani kişiye hanımı ve cariyeleri helal olduğu için ikisi de birbirinin avret mahallerini görmesinde bir beis, bir problem yoktur diyoruz. Yine cunup olan bir kimsenin elini kaba daldırıp oradan su almasında bir beis olmadığını da bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve hanımı Ayşe radıyallahu anha gusül abdesti almak için ellerini o suya daldırıp o sudan abdest alıyorlardı. Bu durum o suyun necis olmasını, başka bir hükme geçmesini sağlamıyordu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gusül abdesti alırken ne kadar iktisat sahibi olduğunu da bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Avuçla iki kişi bir kaptan bu şekilde gusül abdesti alarak yıkanabiliyorlardı. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları ile olan güzel alakasını da bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile hanımları aynı anda, aynı yerde banyo yapabiliyorlar. Bu da karı koca arasındaki ülfeti, sevgiyi arttıran, değil mi? İnsanları birbirine bağlayan durumlardan bir tanesidir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının faziletine delalet eden bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuyla ilgili bayanların utanacağı, anlatamayacağı, aktaramayacağı konularla ilgili utandıkları halde, haya ettikleri halde ilmi yaymak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini de yine bu hadis-i şeriften çıkartıyoruz. Son hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anhun hadis-i şerifi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة رواه أبو داود والترمذي وضعفاه ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راب مجهول أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her saç telinin altında cunupluk vardır. Her saç telinin altında cunupluk vardır. Bu yüzden saçı iyi yıkayın, deriyi iyi temizleyin. Hadisi Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiş ve zayıf olduğunu söylemişlerdir. İmam Ahmed Ayşe radıyallahu anhadan buna benzer bir hadis-i şerif rivayet etmiş. Ancak bu rivayette de meçhul bir ravi vardır. Hadisin senediyle ilgili arkadaşlar, hadisin senedine baktığımız zaman zayıf olan bir ravi olduğunu, bu yüzden hadisin zayıf olduğunu görüyoruz ki zaten İmam Tirmizi ve Ebu Davud da hadisin zayıf olduğunu söylüyorlar. Yine İmam Ahmed'in Ayşe radıyallahu anhadan zikrettiği hadis-i şerifte de meçhul olan bir ravi olduğunu, kim olduğu bilinmeyen meçhul olan bir ravi olduğunu görüyoruz. Bu da aynı şekilde hadisin sıhhatine zarar veren bir durum. Ancak diyoruz ki bu meçhul olan meçhullük kısmı sahabede olur ise o zaman bu hadisin sıhhatine zarar vermez. Çünkü sahabenin hepsi udul, güvenilir, sika insanlar olduğu için onlarla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi rivayet eden sahabenin kim olduğunu, ismini bilmesek dahi o hadisin sıhhatine, sahihliğine zarar vermediğini görüyoruz. Yine burada faksilu şa'ra, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada şa'r kelimesinden saçlar da anlaşılabilir. Vücudun her tarafındaki bütün kılların altında yatan cunupluk durumu da anlaşılabilir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kılın altını yıkamamızı emrediyor. Bunun akabinde وَاَنْقُوا الْبَشَرَ vücudumuzun derisinin de en iyi şekilde temizlenmesini bize emrediyor. Ki burada da kişinin vücudunda pislikten dolayı veya bir şeyden dolayı suyun alta temas etmesini, deriye, cilde temas etmesini engelleyen bir şey var ise bunun da ne yapılması gerekiyor? Ortadan izale edilmesi gerekiyor ki su bedene, deriye ne yapsın? Ulaşsın. Yine bu hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız faydaya gelince cunupluk bütün bedeni kapsayan bir durum. Cunupluk bütün bedeni kapsayan bir durum. Ve olayın vaka boyutuna baktığımız zaman kişiden meni çıktığı esnada bütün vücudu bunu ne yapıyor? Hissediyor. Bütün vücudu bunu hissediyor. O yüzden bunun getirisi olarak da cunupluktan kurtulması için bütün vücudunda ne yapılması gerekiyor? Yıkanması gerekiyor. Yine alimler şöyle bir fayda çıkartıyorlar. Diyorlar ki zina eden bir insan ne yapmıyor? Kılıçla onu had cezası uygulanmıyor. Taş ile rejim edilerek bu şekilde öldürülüyor. Bunu da fayda olarak alimler diyorlar ki o kişi zina ederken bütün vücudu ile bu lezzeti, bu şeyi tattığı için bunun cezası olarak da taşlanarak bütün vücuduna azabın isabet etmesi ile cezalandırılmıştır diyor İslam şeriatına göre. Yoksa bir insanın başını kılıçla da vurabilirsin veyahut da büyük bir taş parçasıyla başına vurup onu veyahut da silahla öldürmen mümkün. Ama yaptığı şey suçu olarak bütün vücudu ile bu lezzeti, bu bedenin bütün azalarıyla bunu tattığı için ceza olarak da bütün vücuduna ne yapılıyor? Azap uygulanmış oluyor. Yine hükümler sebeplere bağlıdır faydasını bu hadis-i şeriften çıkartıyoruz ki biraz önce de söyledik. Yani eğer bütün vücut ile zevk alınıyor ise bunun temizliği de bütün bedeni yıkayarak hasıl olmuş oluyor. Yine baktığımız zaman arkadaşlar hadis-i şerifin zayıf olduğunu söylemiştik. Bu hadis-i şerif bize hüccet olur mu? Yani bu hadis-i şerif bize delil olur mu? Olmaz. Diyoruz ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan sahih bir şekilde gelmiş hadis-i şerif değildir diyoruz. Ama şöyle bir durum da var. Bu hadis-i şerifin senet olarak zayıf olduğunu söyledik. Değil mi? Zayıf bir rivayet zincirinde zayıf bir ravi olduğunu söyledik. Ama diyoruz ki bu hadis-i şerif metin olarak doğru. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala bize bununla ilgili ve in kuntum cunuban fattahharu. Eğer cunup iseniz ne yapın? Temizlenin. Bütün vücudunuzu yıkayarak bize temizlenmemiz emredildiği için bu hadis-i şerifin de metnine baktığımızda bütün vücudun yıkanılması bize anlatıldığı için senet olarak zayıf diyoruz ama mana olarak bu hadis-i şerifin sahih olduğunu, mana olarak sahih olduğunu söyleyebiliriz. Yine bununla ilgili gusül abdesti almayla ilgili bir insanın kolu kırılsa, kolu alçıda olsa bu insanın gusül abdesti alması için ne gerekir? Diyoruz ki öncelikle eğer üzerini yıkayabiliyor ise o alçı eğer su geçirmeyen bir şeyse, zarar vermeyen bir şeyse üzerinden yıkayabiliyor ise yıkaması gerekiyor. Ama bu alçı değil de sargı bezi tarzı bir şey ise yıkadığında altta bulunan yaraya veyahut da ki oradaki yaraya zarar verecek durumda ise o zaman oraya meshetmesi de gusülde yeterli bir durumdur diyoruz. Eğer yıkanabilecek bir şeyse dışının yıkanması gerekiyor. Eğer yıkanacak bir şey değil ise sargı bezi tarzında bir şey ise o yerin üzerine meshederek guslu bu şekilde tamamlayabiliriz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.